Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir sureye başlıyoruz. Evet, Allah razı olsun. Maide suresi, İmam Ahmed'in naklettiği bir rivayette Esma annemiz Maide suresinin bütününü nazil olduğunda ben Aleyhisselatü Vesselam'ın Adba isimli dişi devesinin yularını tutmuştum. Vahyin ağırlığından devenin ayakları birbirine çarpıyordu demiştir. Yine gelen bir rivayette hadiste kardeşlerim, bana Amr'ın anası o da halasından nakletti ki o Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bir yolculuktaymış. Bu sırada Maide suresi nazil olmuş ve binitin boynu surenin ağırlığından titremeye başlamış. Evet. Bunu İmam Ahmed Tirmizi sahih bir senetle nakletmiştir. Yine Cübeyr'den Ayşe annemizin yanına gittim. Ayşe annemiz bana dedi ki ey Cübeyr, Maide suresini okuyor musun? Ben evet dedim. Ayşe annemiz, o son nazil olan suredir. Onda gördüğünüz helalları helal sayın, haramları da haram sayın. Evet. Bir ve iki. Ey iman edenler! Akitleri yerine getirin. Siz ihramlıyken avlanmayı helal görmeksizin size bildirilecekler müstesna, hayvanlar size helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram olan aya, hediye olan kurbanlığa, gerdanlıklı hayvanlara ve Rablarından nimet, rıza talep ederek Beytul Haram'a gelenlere hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydukları için bir kavme olan kininiz sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmek üzere de yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Allah Subhanahu ve Teala burada iman edenlere helal kılınan şeyleri anlatıyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, İbn Abbas şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Ey iman edenler" ayetinin hepsinde Hazreti Ali iman edenlerin efendisi, değerli ve emiridir. Ali Ebu Talip, Ebu Talip oğlu Ali müstesna, Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının hepsi Kur'an'da itaba uğramıştır. Hazreti Ali, Kur'an'ın hiçbir ayetinde itaba maruz kalmamış ve bu şekilde amel etmiştir. Nitekim Buhari şöyle naklediyor. Muhammed İbni Müslüm'ün rivayetinde ben Aleyhisselatü Vesselam'ın Amr İbni Hazım'ı Necran'a elçi olarak gönderdiği ve ona yazdığı mektubu okudum. Mektup Amr İbni Hazım'ın oğlu Ebu Bekir'in yanındaydı. Orada şöyle buyuruluyordu. Bu Allah ve Resulü'nden açıklamadır. Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. Ve bu ayet doğrusu Allah hesabı çabuk görendir. Maide 4 kısmına kadar yazılmıştı. Akitleri yerine getirin. İbn Abbas'tan gelen rivayette buradaki akitlerden maksat ahitlerdir demiştir. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler Hazreti Peygamber'e ve kitaba iman etmeyi kabul eden kişilerden almış olduğu Allah'ın helal ve haramlarda farzlarını yerine getirmelere dair sözlerdir. Zeyd İbni Eslem akitlerin 6 tane olduğunu söyler. Bunlar Allah'ın akdi, yemin akdi, ortaklık akdi, alışveriş akdi nikah akdi ve hilf akdidir demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki kişi alışveriş yaptıklarında meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler demiştir. Bu hadis satış sözleşmesini takip eden mecliste muhayyerliğin varlığı için bir delildir. Ancak bu akdin lüzumsuzluğunu getirmez. Aksine akit dini bakımdan alışverişin gereklerindendir ve akde uymak akdi yerine getirmenin şartlarındandır. Hayvanlar size helal kılınmıştır ayet-i kerimesi ise burada deve, sığır ve koyun olarak zikredilmiştir. Ve size bildirilecekler müstesna olmak üzere ayet-i kerimesi ise buradan kasıt ölü, kan, domuz etidir. Doğrusunu Allah bilir. Siz ihramlı iken avlanmayı helal görmezsiniz. Evet, buradaki maksat hayvanlardan deve, koyun, sığır gibi evcil hayvanlarla ceylan, yaban eşeği gibi vahşi hayvanlardır. Evcil hayvanlardan yukarıda sayılanlar istisna edilmiş, vahşi hayvanlardan da ihramlı iken avlanmaları yasaklananlar müstesna kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder. Buhari'de gelen bir rivayette kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz veda haccında zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günde olduğu şekle yeniden dönüp geldi. Yıl 12 aydır. Haram olan 4 ayın 3'ü birbiri ardına gelir. Bunlar Zülkade, Zilhicce, Muharrem aylarıdır. Bir de Şaban ile Cumade-ül-Ahir arasında bulunan Mudar-Recep'tir. Mudar-Recep'i Mudar kabilesinin savaşı yasakladığı ay olması sebebiyle Recep'e bu isim verilmiştir. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki haram ayların haramlılığı ahir zamana kadar devam edip gitmektedir. Kitapta biraz siliklik var da okuyamadım. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşler. Haram olan aya da kavlinden maksat bu aya da savaşmayı helal kılmayın demektir. Hediye olarak kurbanlara gerdanlıkları olan hayvanlara yani Allah'ın evine hediye olarak kurbanlığı götürmekten vazgeçmeyin. Çünkü bunlar da Allah'ın nişanelerine saygı mevzu bahistir. Bu hayvanların boynuna öteki hayvanlardan ayırt etmek üzere ve Kabe'ye armağan olarak götürülmek istendiği bilinip ona kötülükle yaklaşmak isteyenlerin kaçınmasını sağlama ve ayrıca bu şekilde Allah'ın evine hediye göndereceklere örnek olmak üzere hayvanların boynuna gerdanlık takmaktan da vazgeçmeyin. Çünkü Kabe'ye hediye olarak kurban götürmeye davet eden kimseye tabi olanların ecri kadar mükafat vardır. Ayrıca kendilerinin mükafatından da hiçbir şey eksik olmaz. Bunun için kardeşlerim aleyhissalatü vesselam hac ettiği zaman Zulhuleyfe'de geceledi. Sabah olunca sayıları 9'u bulan eşlerini ziyaret etti. Sonra yıkanıp güzel kokular süründü ve 2 rekat namaz kıldı. Sonra kurbanını göstererek ona gerdanlık yaptı. Halka hac ve ümre haberini verdi. Onun kurbanı pek çok deveydi. En güzel şekil ve renkte 60'ın üzerinde deve kurban etti. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu böyledir. Kim Allah'ın nişanelerine hürmet ederse bu kalplerin takvasındandır buyurmuştur. Şimdi gerdanlıklı hayvanlar ayetinden maksat kardeşlerim onu helal saymayın demektir. Çünkü cahiliyet ehli haram ayların dışında yurtlarından çıktıkları zaman kendilerine yün ve kıldan gerdanlık yaparlardı. Mekkeli müşrikler de harem-i şerifin ağacının kabuğundan gerdanlık yaparlar ve böylece kendilerini emniyette hissederlerdi. Evet. Ayşe annemiz diyor ki ben kurbanlıkların diyor boynuna kendi elimle gerdanlık taktım ve onları kınaladım diyor. Bu onların kurbanlık olduğunun işaretiydi diyor. Allah rahmet etsin, anam da böyle kurbanlığı aldığımızda böyle kına yakar, hayvana sürer, boynuna falan böyle güzel çiçekler yapar, bağlardı. Ben de çocukken kendi kendime gülerdim, bu kadın ne yapıyor diye. Meğer demek ki bildiği, ne bileyim, bir şeyler biliyormuş ki yapıyormuş. Adet olarak da gelse, dinden daha hala güzelliklerini koruyan bir şeyler var. Ama maalesef o nesilde gitti. Aynen annem o kadar güzel severek böyle sanki ondan bir insanla konuşur gibi konuşur. Bir şeyler bağlar, süsler, kınalardı ki biz şöyle etrafında dolanır dururduk yani. Herhalde biz korkmayalım, işte kurban kesilirken ürkmeyelim tipinde bir hareket zannederdim ben. Meğer dinden. Allah rahmet etsin, Allah kabrini bol etsin. Azabı varsa dindirsin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Anamın da babamın. Amin. 3. Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlananlar, boğularak, vurularak, yuvarlanarak veya süsülerek ölen, yırtıcı hayvan tarafından parçalananlar, canları çıkmadan evvel kestiğiniz müstesna, dikili taşlar üzerine kesilenler ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır. Bunlar fasıklıktır. Bugün küfredenler sizi dininizden etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Öyleyse onlardan korkmayın da benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslamiyet'i beğendim. Her kim ki açlıktan darda kalırsa, günaha kaymaksızın bunlardan yemeye mecbur olursa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarına burada saydıkları şeylerin ve benzerlerinin yenmesini yasaklayan bir haber bildirmekte. Ölü, hayvanın avlanmadan ve boğazlanmadan anında ölmesidir. Ölü etinin yasaklanması ise haram kılınanların ölüsü değil. Helal kılınıp da buradakilerden şu şu şu şu şu olursa deyip Allah Subhanahu ve Teala bunları ne yapmış? Yasaklamıştır. Çünkü akmamış olan kan dine ve bedene zarar verir. Bu sebeple Allah Subhanahu ve Teala bunu haram kılmış. Bunun istisnası sadece balıktır. Balık ister kesilsin, ister kesilmeden ölsün, yenmesi helaldir. Çünkü sahabenin bir tanesi, Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın Resulü, biz ticaret için uzak yerlere gidiyoruz ve gemiye biniyoruz. Suyumuz, yani yanımıza almış olduğumuz suyumuz kısa bir müddet sonra bitiyor. Abdest alırken biz ondan alsak bu sefer daha çok ihtiyaç içinde kalacağız. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye bir soru soruyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam denizin ölüsü helal, suyu temizdir demiştir. Veyahut denizin suyu temiz, ölüsü helaldir diyerek ve hatta çekirgenin ölüsü de size helal kılındı demiştir. Evet. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim, dalaktan sorulduğunda onu yiyin demiş. Soran bu kandır, kan bize haram değil mi dendiğinde size ancak akıtılan kan haram kılınmıştır diye karşılık vermiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine sizin için iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. Ölüler balık ve çekirge, kanlar ise ciğer ve dalaktır buyurmuştur. Bu hadis-i şerifi Ahmet, İbn-i Mace, Darekutni, Beyhaki sahih bir senetle rivayet etmiştir. Evet. da gösteriyor ki Allah Sübhanahu ve Teala haram ve helal sınırlarını koyduğu gibi onun izniyle de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapmıştır? Bazı şeyleri helal ve haram kılmış ve Allah da bunu ona yetkili kılmıştır. Peygamber Aleyhisselam'ın helal ve haram kılma yetkisini kabul etmeyenler dalak yiyorlarsa, ciğer yiyorlarsa kusmalarını tavsiye ederim. Bazı taifelerde balık yemiyor. Hatta nerede görmüştüm? Şia mezhebinde balıklarda balığı besmele ile kesmedikçe yiyemezsin. Onlar da ölü haram olduğu için bunu Fransızlar çok güzel çözmüşler. Zannedersem onlardan mıydı? Besmele ile kesilmiştir diye konservelerinin üzerinde balık konserveleri var. Bildiğim kadarıyla öyle kardeş. Bakarım ben gene. Bildiğim kadarıyla öyle. Gene de yanlışımız varsa düzeltiriz. Evet. Cabir bin Abdullah'tan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan bir sureyi öğrettiği gibi istihareyi de öğretip buyurdular ki sizden herhangi birisi zor bir işle karşılaşınca farz namazları dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra desin ki Allah'ım senin bilginle senden hayır öğrenmek istiyorum. Senin ölçünle ölçü edinmek istiyorum. Ve senin ulu lütfundan istiyorum. Senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen görünmezleri en iyi bilensin. Allah'ım eğer şu benim dinim, hayatım ve akıbetim için veya suresiz veya sureli işim dünya ve ahiret için dedi. Hayırlı olduğunu biliyorsan onu benim için takdir et ve bana onu yapmayı kolaylaştırır. Ve onu benim için kutlu kıl. Allah'ım eğer bu işin benim dinim ve hayatım ve akıbetim için kötü olduğunu biliyorsan ben ondan vazgeçir, onu da benden uzaklaştır ve benim için hayır takdir et. Sonra beni bunda hoşnut eyle diyordu. Evet. Bunu Tirmizi sahih bir şekilde nakletmiştir. Bugün küfredenler sizi dininizden etmekten ümitlerini kesmiştir. Bu konuda Ali İbni Ebu Talha'dan, Abdullah İbni Abbas'tan gelen nakilde sizi tekrar kendi dinlerine döndürmekten ümitlerini kesmişlerdir demektir. Buhari'nin sahihinde gelen bir rivayette ise orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Doğrusu şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine ibadet etmesinden ümidi kesmiştir. Ancak onların aralarını bozmakta bunu yapabilir. Demek ki onlar Müslümanlara benzemekten ümitlerini kesmişler. Çünkü Müslümanlar müşriklerle ve şirk ile ilgili her türlü niteliklere aykırı davranarak onlardan ayrılmış. Bunun için Allah-u Teala mümin kullarına sabretmelerini ve kafirlere muhalefette ısrar etmelerini emretmekte ve Allah'tan başkasından korkmamalarını buyurmaktadır. Öyleyse onlardan korkmayın da benden korkun. Onlara muhalif davrandığınız için kendinizden korkmayın, benden korkun. Onlara karşı sizi ben destekler, teyit eder ve muzaffer kılarım. Göğüslerinize şifa veririm, dünya ve ahirette sizi onlardan üstün kılarım diyerek vaatte bulunmuştur. Allah Subhanahu ve Teala, bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet'i beğendim diyor. Bu aziz ve celil olan Allah'ın bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir kardeşlerim. Allah bu nimeti hakkıyla takdir edenlerden eylesin. Allah dinlerinden başka bir dine ihtiyaç ve peygamberlerinden başka bir peygambere gerek duymayacaktır. Zaten bunun için Allah peygamberini peygamberlerin hatemi kılmış, insanlara ve cinlere elçi olarak göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal yok, onun haram kıldığından başka da haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka din de yoktur. Onun bildirdiği her şey hak, yanlışı olmayan doğru, yanılgısı olmayan hakikattir kardeşlerim. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Rabbinin sözleri doğruluk ve adalet olarak tamamlanmıştır buyurmaktadır. Yani verdiği haberlerde doğru, yasak ve emirlerinde adaletlidir. Müminlerin dini kemale erdirdiğine göre üzerlerindeki nimette tamama ermiştir. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet'i beğendim buyurmaktadır. Yani siz de kendiniz için İslam'ı seçin. Çünkü Allah'ın beğenip hoşlandığı din odur. O dini peygamberlerin en faziletlisiyle gönderdim ve beraberinde de kitapların en şereflisini indirdim buyurmuştur. Abdullah İbni Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim bu ayetle alakalı bu kavilden maksat İslam'dır demiştir. Bu ayet ile Allah Azze ve Celle peygamberine ve müminlerine imanlarını kemala erdirdiğini haber vermekte, bir daha hiçbir zaman için arttırmaya gerek duymayacağını ve Allah'ın tamamladığı şeyi başka hiçbir şeyin eksiltmeyeceğini, Allah'ın beğendiğinin hiçbir şeyin kötüleyemeyeceğini ifade etmektedir. Sutti şöyle demiştir. Bu ayet Arife günü nazil oldu. Ondan sonra bir daha ne helal ne de haram ile bir hüküm indi. Aleyhissalatü vesselam harpten döndükten sonra da vefat etti. Umeys kızı Esma diyor ki ben de o esnada Aleyhissalatü vesselamla hac ediyordum. O sırada biz yürüyorduk. Ve birden Cibril belirdi. Aleyhissalatü vesselam bineğinin üzerinde eğildi. Binek Kur'an'ın ağırlığına tahammül edemedi ve düştü. O sırada ben yanına varıp beraberimde bulunan bir hırkayı onun üzerine yaydım. İbn-i Cüreyç ve başkası der ki Aleyhissalatü vesselam Arife gününden sonra 81 gün yaşadı ve vefat etti. Evet. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette kardeşlerim Tarık İbni Şihab'dan o şöyle demiş. Yahudilerden birisi Hattab oğlu Ömer'e geldi ve dedi ki ey müminlerin emiri siz kitabınızdan bir ayet okumaktasınız. Eğer böyle bir ayet Yahudi topluluğuna inmiş olsaydı o günü muhakkak biz bayram kabul ederdik. Hazreti Ömer hangi ayet o dedi. Yahudi, bugün dininizi kemale erdirdim ayetidir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Allah'a yemin ederim ki ben o ayetin aleyhissalatü vesselama indiği günü ve indiği saati çok iyi biliyorum. Bu ayet cuma günü Arife akşamı nazil oldu demiştir. Evet. Allah kemale erdirmiş. Yani eksik hiçbir şey ne yapmamış? Bırakmamıştır kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala dini tamamladığını, eksik hiçbir şeyi bırakmadığını ve İslam'dan razı olduğunu söylüyorum. Ama kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ayetlerini böyle bildirmesine rağmen Muhammed ümmetinin ben de inandım. Ben de bu Kur'an'a iman ettim. Ben de bu Resul'e iman ettim diyen bizlerin içinde öyle kavram kargaşası oluşmuş ki helalda, haramda, mübahta, hüküm koymada öyle şeyler birbirine karıştırılmış ki bunların tek tek ayırt edilmesi, doğrunun bulunması yine Kur'an'a ve sünnete gitmekle halli mümkündür. Yoksa kitap ve sünnete Müslümanların birbirinden farklı anlayışla bakmaları ve farza, haramlara farklı farklı telakki etmeleri hiç hoş olan şeyler değildir. Birçok meseleye baktığımızda işte bu şunun içtihatı veya bu bunun içtihatı diyerek helal ve haramda o kadar farklılıklar gündeme geliyor ki ve her ne kadar da söze geldiğinde nassın varlığında içtihata gerek yoktur diye bir kaide ulema tarafından konsa da bu hiç kimse tarafından uygulanmayan, hayata geçirilmeyen meseleler haline gelmiş. Bu yüzden ben bu noktada Allah Azze ve Celle'nin hasseden Resulüne umumen de bize bildirmiş olduğu 4 tane ayeti burada zikretme ve onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu meseleye binaen. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey Resul, sana Rabbinden indirilene uy diyor. Enam 106'da. Onların arasında Allah'ın indirdiği ile hükmet, Maide 48'de. Allah'ın sana gösterdiği ile onların arasında hükmet, Nisa 105'te. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et, Maide 67'de böyle buyurmuştur. Bu sıralamış olduğum ayetleri teker teker ele alırsak, öncelikle ey Resul, sana indirilene uy. Yani vahyin muhatabı olan Resul bile kendisine indirilene uymakla yükümlü kılınmıştır. Evet. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, yani Resul olarak gönderdiğin insanların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Yine Allah'ın sana gösterdiğiyle onların arasında hükmet. Yani Resul olarak benim sana öğrettiğim şekilde hükmet diyor. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Yani anlatacağın da benim indirdiğim olsun, uymada. İnsanlar arasında hüküm vermede, insanlara tebliğ etmede. Yani Resul kendisine indirilene uymada, kendisine indirilen ile hükmetmede ve kendisine indirileni tebliğ etmekte yükümlü kılınmış. Eğer Resul kendisine indirilene uymakla, kendisine indirilenle hükmetmekle, kendisine indirileni tebliğ etmekle yükümlü kılındıysa, herhalde ondan gayrı, yani biz, umum ümmet, bundan başka bir şey ile, başka bir şeye uymayla veya başka bir şey ile hükmetmeye veya başka bir şeyi tebliğ etmemiz mümkün değildir. Çünkü neyi indirmiştir sorusuna baktığımız zaman, yani burada anlaşılması gereken, uyulması istenilen, hükmedilmesi gereken ve anlatılması gereken Allah'ın indirdiği olunca, işte bu sefer Allah'ın indirdiğini anlamak gerekiyor. Selametle kardeş, tabi. Allah gününüzü mübarek etsin. Neyi indirmiş? Çünkü o indirilene uymamızı emrediyor. O kemale ermiş. O kemale ermiş olanı onunla hükmetmemizi söylüyor. Ve o indirileni öğretmemiz bize tebliğ ediliyor. Öyleyse bu indirileni bizim bir bilmemiz gerekiyor. Daha önceki ayetlerde de geçti. Biz sana diyor kitabı, hikmeti indirdik ve sana bilmediğini öğrettik diyor. Bu ayeti kerime Allah'ın indirdiğini beyan eden ayeti kerimelerden. Burada iki şeyi indirdiğini söylüyor. Kitap ve hikmet. Sana indirilene uy derken indirdiğini kitap ve hikmet olarak zikrediyor. Burada kitap her ne kadar cins bir isim olarak gelse de kardeşlerim, bunda hiç kimse ihtilafa gitmemiş, bu Kur'an'dır. Hikmet ise ehli sünnetin umuman bundaki sözü sünnet olduğudur. Sadece burada Mutezile fırkası var ki bu muhalefet etmiş, o da akıllarını ön plana çıkarıp nasıl akılla tevil etme yollarına gittikleri içindir. Yoksa sağduyuyla düşünseler yine onlar da sünnet diyecektir. Şimdi indirilenin Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberin sünneti olduğunu gösterdiğine göre sana indirilene uy, indirilenle hükmet, sana gösterilenle hükmet, sana indirileni tebliğ et derken kasıt indirilen kitap ve Resuluna indirilen sünnettir. Buradaki indirilen kitap ve hikmet olması uyulması gereken şeyin iki olduğunu gösterir. Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Bunun haricinde uyulması, hükmüne tabi olunması gereken, tebliğ edilmesi gereken bu iki şeyden başka bir şey yoktur. Ve bunun ziyadeliği de, eksikliği de dinden ziyadelik ve dinden eksiklik olarak kabul edilir. Ve edille-i şeriye dediğimiz dinde helal ve haram ibadete kaynak olması gereken esas da bu ikidir. İndirilen, yani uyulması gereken, indirilen hükmüyle mahkum olunması gereken, indirilen anlatılması, tebliğ edilmesi gereken dinde iki. Gene bizim ibadetimizin hayatımızı nizama koymada, helal ve haramın tespitinde de bu ikisi tek kaynaktır. Onun için kardeşlerim, dinde kaynak olarak bu ikisinin üstüne katiyetle bir üçüncüyü ziyade etmek mümkün değil. Bunu eksiltmek de mümkün değil. Evet, bu eğer bunun artısı veya eksisi olursa, bu dinde büyük bir müşkülatı gündeme getirir. Bakın deminki ayette sana bilmediklerini öğretti diyor Nisa 113'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki bu kitap ve hikmet indirilmeden önce yaşadığı toplum içinde nadir bir şahsiyetti. Zekiydi, ahlaklıydı, dürüsttü ve insanların kabul ettiği birisiydi. Ama bakın Allah Azze ve Celle Allah indirdikleriyle sana bilmediklerini öğretti derken Resulün bizimle alakalı olan tarafı Allah'ın indirdikleriyle öğretti dediği kısmıdır. Demek ki ilim, bilmek bu indirilenlere bağlı. Bunun haricinde hiçbir şeyi ilim ve bilmek olarak tesmiye edemiyoruz veya etmiyorum. Ehl-i sünnet akidesinden öğrendiğim bu. Çünkü Allah sana bu indirdikleriyle bilmediklerini öğretti diyor. Bu da gösteriyor ki ilim bu indirilene bağlı olmakla alakalı. Değilse kişinin aklının ürünü olan görüşü, kanaatleri katiyetle ilim tesmiye edilmez. İlim Allah'ın kitabı ve onun Resulünün sünneti olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu öğretilme ile sana indirilen kitapla Allah sana olan fazlı keremini tamamladı. Allah'ın fazlı keremi çok büyüktür diyor. Şimdi indirilen olarak bizim tespitimiz bu. Yani uyulması gereken, hükmüne boyun eğilmesi gereken ve anlatılması gereken bu iki esas. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam madem ki bu indirilene uymakla, bununla hükmetmekle, bunu anlatmakla yükümlüydü, ilim olarak bu indirilene bağlı olarak kendisine öğretilme mevzu bahisti. Bu Resul'a ümmet olanların, uyanların, hepsi de itaatla yükümlü kılınanların, hepsi de yani bütün Muhammed ümmeti Resul'a indirilene uymakla mükelleftir. Onun haricinde hiçbir şeyle yükümlü değillerdir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hallerinde bile, mesela Hendek Harbi'ni hatırlayın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmanı Medine'nin dışında karşılayalım diyor. Selman, Allah kendisinden razı olsun, diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu senin görüşün mü yoksa vahiy mi? Aleyhisselatü Vesselam, bu benim görüşüm diyor. Aleyhisselatü Vesselam bu vahiy deseydi Selman sukut edip gidecekti. Ama bu benim görüşümdür deyince, ey Allah'ın Resulü, bizim taraflarda, yani Farisi taraflarında, İran tarafında, biz böyle bir belayla müptela olduğumuzda yerimizde kalır, etrafımızı derin hendeklerle kazar, bekler ve düşman geldi mi dar yerlerden onları saldırmaya mecbur kılar, biz de onlara orada paralardık diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynen Selman'ın görüşüne ne yapmıştır? Uymuştur. Bu da gösteriyor ki Resul'a tabi olma kendisine indirilene uymakla alakalı. Ama dünyevi herhangi bir meselede kendisine ait herhangi bir görüş varsa Müslümanların sorup kendi görüşlerini beyan etme hakları da vardır. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala, eğer yanlış hatırlamıyorsam, Şura 38'de işlerin de onlarla istişare et. İşte bunu derken de bunu kastediyor. Değilse vahide kesinlikle istişare yoktur. Vahide indirilene uymakla yükümlülük vardır. İstişare için emrettiği şey görüş beyan etmedir. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, birçok sahabeyle birçok mesele hakkında oturup istişare etmiş. İstişare nedir? Görüş beyan etme mevzu bahistir. Münasip, Müslümanların maslahatına uygun ne varsa o seçilir. Ama öyle meseleler vardır ki sadece vahiy ile alakalı olduğu için görünüş itibarıyla Müslümanların aleyhine bile olsa katiyetle söz söylenemez, o konu hakkında bir şey dillendirilemez. Mesela Mekkeli müşriklerle olan anlaşmayı hatırlayacak olursanız, Mekke'den gelen herkes iade edilecek, Müslümanlardan onlara giden iade edilmeyecek diye bir anlaşmada madde var. Bu görünüşte Müslümanların aleyhine yapılan bir anlaşmaydı ama bir tek Müslüman ağzını açamadı. Fikir beyan edemedi. Neden? Çünkü vahye dayanan meselelerde sadece uymaklık vardır. Onun için Resul nasıl kendisine indirilene uymakla yükümlü kılındıysa, bizim de Resul'a uymaklığımız Resul'üne indirilene uymaktır. Ona gösterilene, onun görüşlerine değil. Yani Resul'ün görüşlerine değil uymak, Resul'a gösterilene uymak gündeme gelir. Resul'a uymaklığımız bizim bir vahye uymakla, vahye ittiba etmekle olur. Onun için bu da katiyetle bunun dışında, yani kitap ve sünnetin, kitap ve hikmetin bunun beyanının bizi bağladığı, bunun dışında katiyetle bağlayıcı bir unsurun bulunmadığını gösterir ve ispat eder. Öyleyse edille-i şer'iye bizzat Kur'an'ın ve sünnetin ispatıyla Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bu ikili eş değer olan iki esas, devamlı Kur'an ve sünnette hemen hemen bütün hayatımızı ihate eden meselelerde kendini gösterir. Şimdi Müslüman olduğumuzun dil ile ikrar ettikten ve bunu telaffuz ettiğimizde, ki bu eş değerdeki ikilidir, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın Resulü'nün onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etme ki bu ikili devamlı eş değerde. Allah ve Resulü, kitap ve hikmet. Bunun dışında katiyetle bir üçüncüyü gündeme getirmek mümkün değildir. Edille-i şeriyeden kabul etmek de mümkün değil. Ama şimdi din neyi noksan bırakmış? Ne noksan kalmış ki açıklanmayan? sağlıklı görüş sahibi olmayan, devamlı hata imkanı olan, insan görüşüne, kanaatine uyalım da, ihtiyaç duyalım da, onun görüşü ve kanaatiyle dinde helal haram tespiti yapalım. Veyahut şu farzdır, şu sünnettir, şu vaciptir tespiti yapalım. Dinde kaynak kabul edelim. Onunla Allah'a kulluk vazifesini eda edelim. Böyle bir şey mümkün mü? Eğer böyle bir kanaat hangi kelimelerle ifade edilmeye çalışılırsa çalışsın, bu dindeki bir ziyadeliği ve noksanlığı, yani Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resulünün fazladan bir şey söylediğini veyahut Allah ve Resulünün dinde anlatmadıkları, noksan bıraktıkları, unuttukları ve bunu da bir başkasının tamamladığı bir şey olarak kabul edelim. Bu Allah'ın yolladığı, Resulünün getirdiği dinine nispet etme müthiş bir iftiradır. Ki bu da bir insanın akıllı uslu söylediği, akıllı uslu icraata koyduğu bir ortamda eğer gerçekten Kur'an ve sünnetin dışında hüküm koymada, helal ve haramda, dinin ve kulluğun ikamesinde başka bir şeyin geçerli olduğunu birisi iddia ederse, bu onun için çok büyük bir müşkülattır. Şimdi bu konuda kardeşlerim, şunun da, aleyküm selam ve rahmetullahi bereket, Allah'a emanet olun, Allah gününüzü mübarek etsin. Aleyküm selam, siz de hoş geldiniz kardeşim. Bu konuda, bu noktada içtihat denilen bir şey gündeme gelirse, içtihatın ne olduğunu çok güzel anlamak gerekiyor kardeşlerim. Öncelikle içtihatın edille-i şer'iye kastı gibi ele alınmaması gerekir. Tespit edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi bu. Sesim net geliyor mu? İçtihat vardır. Dinde içtihat vardır. Ama kesinlikle edille-i şer'iye bazında yoktur. Evet. İçtihat nedir? İçtihat çaba, gayret, emek sarf ederek dini öğrenmede, dinin tahsilinde sarf edilen gayretin adıdır. Bu meyanda dinde içtihat vardır. Kitap ve sünneti öğrenmede sarf ettiğin gayret bir içtihattır. Bu gayret sarf etmende hatalı bile olsan, hataya bile tevessül etsen, isabet de etsen, yine sana hayır vardır. Ama bu edille-i şer'iye değildir. Bu senin gayretindir. Ve umum Müslümanların maslahatına içtihat dairesi çerçevesi içinde bırakılmış kısımlar da vardır. Bu ya ulul emir dediğimiz Müslümanların idaresine verilmiş bir şeydir. Uygulama hukuk olarak. O istediği gibi uygular. Ama bugün böyle yapar, yarın böyle yapar. O istediği gibi tasavvur eder. Veyahut bize hakimler, kadılar olarak içtihat etme kısmı vardır. O da hakime arz edilen bir kazanın, hükmün tatbikinde hakimin sırf nazar ettiği, düşündüğü gayret neticesinde tasarrufu, yani birisini tutup kadıya getiriyorlar, bu hırsızdır diyorlar. Kadı hırsıza ne gibi bir hükmün infaz edileceğini, uygulanacağını Kur'an'da ve sünnette ne yapıyor? Biliyor. Neyle? Ancak kitap ve sünnetle. Bunu ancak kitap ve sünnet tespit ediyor. Hırsızın eli çaldığı malın değeri çeyrek dinarını geçiyorsa elini bileğinden kesin diyor Buhari ve Müslim'de gelen rivayette. Şimdi hakim ne yapıyor? Hırsızın önce hırsız olduğunu bir tespit ediyor. Şahitleri dinliyor. Kanaati neyse ona göre hükmünü veriyor. Şayet hükmünde isabetliyse iki ecir. Hükmünde isabet yoksa yine bir ecir alır. İşte içtihat bu. hata bile etse o adamın eli kesilecek. Hakikaten hırsız bile olsa yine eli kesilecek, isabet etmiş olacak. Bunun aksini de düşünebilirsiniz. İşte Buhari ve Müslim'deki hakim içtihat eder, isabet eder, iki sevap alır. Hata ederse bir sevap kazanır diyor. Hırsızın elini ne yapar diye içtihat etmesi değil bu. Hüküm kitap ve sünnette belli. Ama hükmü uygulamada bu adamın hakiki hırsız olup olmadığını tespitteki sarf ettiği gayretin adı içtihat. İçtihat dinde hüküm koyma değil kardeşlerim. Dinde hüküm koyma değil. Hükmü uygulamada suçluyu tespitte sarf edilen gayretin adı. Burayı güzel yakalayalım. Aynen ferde verilen selahiyette olduğu gibi. Yağmurlu, bulutlu bir havada kıblenin tayinini sarf ettiğin bir gayretle buluyorsun. Bu nedir? İçtihattır. Hakikaten kıbleye doğru da dönüp namaz kılabilirsin. Tam zıttına dönüp namaz da kılabilirsin. Bu sizi alakadar eder. Bu bir nevi içtihatın cinsine girer. Burada anlamamız gereken şu. İçtihat katiyetle edille-i şeriyeden değil. Edille-i şeriye 2. Resul'a uyulması emredilen, onunla hükmedilmesi emredilen, anlatılması, tebliğ etmesi gerektiği şey kitap ve hikmettir. Bizim de uymamız istenilen o ikidir. Bunun yanına bir üçüncüyü ekleme mümkün değildir kardeşlerim. Evet. İçtihattan maksat, murat budur. Kitap ve sünnetten ne eksik bırakıldı ki? İnsanlar buna içtihatlarıyla tamamlasınlar, o eksiği yamasınlar. Bu dini noksan kabul etmedir. Din her şeyle tamamlanmış derken her şey anlatılmış manasında değil ama bu her şeyi anlatmıştır. Yani bizi cennete götüren, cehennemden uzaklaştırana her şey anlatılmıştır. Bunun dışında ne varsa kitap ve sünnete ters düşmeme kaydıyla istediğin gibi hareket edebilirsin. Din eğer helal ve haram koymak ise ki bu ayette de dikkat ederseniz haramları zikrederek Allah Azze ve Celle ben dini tamamladım, kemale erdirdim diyor. Din eğer helal ve haram kılmak ise eşyada asıl olan helalliliktir. Ta ki onu yasaklayan bir delil gelmediği müddetçe. Bir şeye yasak diyebilmen için, yasaklayabilmen için onun hakkında nas getirmen gerekir. İbadetse telfikidir. Naslan sabit olur bu. Evet. Şimdi bir misal verelim. Mesela şu toplumda birileri organ nakli yapana kafir der. Bir kısmı da caizdir der. Evet. Organ nakli ne haram demen için bir delil, değil mi? Organ naklini haram demen için senin Kur'an'dan ve sünnetten delil getirmen gerekir. Bulamazsan ne olur? Ayağın kayar. Sarih bir delil getirmen gerekiyor. Kafana göre hareket edemezsin. İbadetlerde de her şey yasak. Ta ki emredilenlerin dışında. Organ nakli hakkında nas gelmemesine hasep ibahadır, caizdir. Düşünün, kan nakli yaparken insanlar hiç tereddüt etmez, helal mı haram mı düşünmez ki o da bir organdır. Başka bir organa gelince ya helal mı haram mı demeye başlar. Niye? Kanda demiyorsun da niye öbürlerinde diyor? Evet kardeşlerim. Demek ki bilmeyen bir bilene soracak. Ama Resul'e bile indirilene uy. Bakın insanların görüşüne göre demiyor. Sana gösterdiği gibi onların arasında hükmet. Gördüğünle hükmetme. Gösterilenle hükmet. Bunlar farklı şeyler. Gördüğünle hükmet ne demek? Yani görüşünle hükmet. Anladığın kanaatınla hareket et demek ki buna zan karışır. Ama burada ne diyor? Sana gösterilen deyince Allah'ın sana gösterdiğiyle bu sünnet için kullanılıyor. Korunan sünnetle. Resul bile kendisiyle kesinlikle kendi görüşüyle hareket etme selahiyetinde değil dinde. Burada bir karışıklık gündeme geliyor. İçtihatla uyulması gereken emir birbirine karıştırılıyor. İçtihat hüküm koyma değil kardeşlerim. Konulan hükmü öğrenmede sarf edilen emek, gayret. Evet. Mesela indirilene uymakla alakalı bir misal verecek olursak, Tahrim suresinin başlarının inmesine sebep bir olay oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Ayşe ve Hafsa annemiz kıskançlık sebebiyle hanımlarından birisinin getirdiği balı falan çiçek gibi kokuyor, falan baldan mı yedin, falan baldan mı içtin diye her ikisi de Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bunu deyince Aleyhisselatü Vesselam ben bir daha bunu içmeyeceğim, ben bunu bir daha yemeyeceğim demesi var. Allah Subhanahu ve Teala, ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine niçin haram kılıyorsun? Bununla eşlerini hoşnut mu etmek istiyorsun diyor. Demek ki eşyada asıl olan şey ibaha, yani helallılık. Ta ki onu haram kılan bir delil olmadığı müddetçe. Çünkü vahye bağlılık din olduğunu gösterir. Ama rey katiyen dinle alakalı değildir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hurma aşılama meselesinde bu adamlar ne yapıyor diye soruyor. Yanındakiler hurma ağacının çiçeğinden öz alıp öbürüne aşılıyorlar. Yani döllüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ben bunda bir yarar görmüyorum diyor. Bu sözü duyanlar da haram kıldı diyerek bırakıyorlar. Daha sonra kendisine zekata geldiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz neden zekata geldiniz? Siz hurmaların en iyisi sizde olmaz mıydı deyince onlar senin elçin bize geldi böyle böyle dedi. Biz de haram oldu diye bıraktık. Öyle mi? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben size dininiz konusunda bir şey emredersem buna uyun, vahide istişare etmek yoktur diyor. Yani ben de sizin gibi bir beşerim. Zan da şüphesiz kah isabet eder, kah isabet etmez. Lakin ben Allah şöyle buyurdu diyerek size bir şey söylersem Allah adına yanılmam. Evet kardeşlerim, yapmak istediğiniz bir şey dünyalık işinden olursa onunla ilgili bilginiz esas. Ama o şey dininizin işlerinden olursa onun hükmü Allah'a ve Resulüne aittir. Evet. Demek ki dinde durum bu. Öyleyse kardeşlerim, bizlere dinde itaat ve ittiba gerekiyor. İttiba nedir? Sana indirilene tabi ol, uy. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Burada Allah'a, indirilene tabi olma, Resuluna tabi olma, ittiba, yani tabi olma kelimesiyle kullanılıyor. Katiyetle taklit değil. Taklit eğer ittibaya eş manada kullanılırsa, ki kullanıldığı yerler var, ama hiçbir zaman ittibaya eş manaya gelmez. Taklit, delilini bilmeden mesnetsiz uymadır. Bir Müslüman bir alime gelip şu şu şu nedir dese, o da onu söylese, o ona uysa, o taklittir. Bir gayrimüslime de uysan o da taklittir. Evet. Müslüman alim kendi görüşünü hüküm olarak ortaya koyarsa, atarsa bu hükmün kafir olan birisinin koyduğu hükümden hiçbir farkı yoktur. Neden? İkisi de kişi kanaati ve kişi görüşü olur. İttibadan murat, maksat indirilene uymadır. Katiyetle ittiba vesilenin, bu bir peygamber de olabilir, bir alim de olabilir, görüş ve kanaati ve körü körüne uyma değil, indirilene uymadır. Allah Resuluna indirilene ittiba et derken, Allah'ı sevenler bana ittiba olsun, tabi olsun derken, maksat indirilene tabi olmak demektir. Resul nedir burada? Vasıtadır. Resulün sadece bir vesileliği vardır burada. İlim ehline uyma, ittiba, bilmeyenin bilene sorması ameliyesi içerisinde indirilenden sana haber verdiğine uymadır. Değilse o delilini sormadan, söylemeden, sen delilini sormadan, öğrenmeden onun görüş ve kanaatine uyman ittiba değildir. İşte bunun adı taklittir ve bu taklit dinde haramdır. Evet kardeşlerim. Demek ki ayeti uzatmayalım. Kemale ermiş, hiçbir şeyi eksik bırakılmamış bu dinde. Allah Subhanahu ve Teala da bize indirilene uyma, indirilenden hükmetme ve indirileni anlatmayı hepimize nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala ayaklarımızı kaydırmasın. Bundan önceki Nisa 59'da da anlattığımız gibi Allah Subhanahu ve Teala ihtilaf ettiğimiz her meseleyi kendi kitabına ve Resulullah'ın sünnetine dönmeyi hepimize nasip etsin.